Kardeşlerim, dünyanın sizden nefret etmesine şaşmayınız. Böyle okuyoruz, yorumunu yapmakta olduğumuz bir Yuhanna mektubunun 3. bölüm 13. ayetinde. Yuhanna şunu der: dünya sizi kabul etmediği zaman size çok acayip bir şey olmuş gibi davranmayın. Çünkü dünya sizi kabul edemez. Açıkça bellidir ki Yuhanna bu mektup boyunca Rab İsa Mesih'in öğretilerini bizlere aktarmaktadır. Rab ise şöyle diyor: dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Bu durum birçoğumuz için bir sorun oluşturmaktadır. Çünkü genelde insanlar önde olmayı, övülmeyi, pohpohlanmayı beklerler değil mi? Yaptıklarının herkesinkinden daha önemli olduğunu düşünüyorlar. Birisi bize şöyle bir söz söylese hiçbir zaman hoşumuza gitmez sanıyorum. Bu inanca girmeden önce herkesçe seviliyordunuz. Ama şimdi size ne oldu anlayamıyorum. Geçen akşam bir Mesih imanlısı ile TV'de röportaj yapılıyordu. Gerçekten Mesih'e tanıklık edebileceği iyi fırsatlar veriliyordu ona ama hepsini kaçırdı. Tanıklık yapacağı yerde herkesin hoşuna gidecek hoş sözler söyledi ve büyük bir alkış aldı. O sırada cennette bir üzüntünün yaşanıp yaşanmadığını merak ediyordum. Çünkü o kişi o anda İsa'yı popüler görmeyen tipte bir kalabalığın önündeydi. Ve tanıklık etmektense kendisi popüler olmayı tercih etti. Tanrı'nın çocuğu dünyanın ondan nefret edeceğinin bilincinde olmalıdır. Çarmı birçoklar için tökez oluyor. Ancak dikkat edelim ki bu tökez ortamını büyülterek insanları kendimizden nefret ettirmeyelim. Birçok inanlı dünyanın gözünde kendini iyi gösteremez. Bu durum İsa'nın çarmıhından dolayı değil, kişinin zaten geçimsiz, uzlaşmaz yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Zaten inanlı olmasaydılar bile yine aynı durumda olacaklardı. Bizde yaşayan Mesih reddedildiği için reddedildiğimizden emin olalım değerli dostum. Bizler ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz çünkü kardeşleri seviyoruz. Sevmeyen insan ölümde kalır. 1 Yuhanna 3. bölüm 14. ayet. Kardeşlerim, dünyanın sizden nefret etmesine şaşmayınız dedi daha önceki ayette. Şimdi de bizler ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz diyor. Tanrı'nın bir çocuğu olup olmadığınızı bilebilirsiniz. Bilemeyiz diyenler yanılıyorlar. Çünkü Tanrı'nın sözü ölümden yaşama geçtiğimizi bilebileceğimizi söylüyor. Peki bunu nasıl biliyoruz? Kardeşleri sevdiğimiz için. Yüreğinizde kardeşlerinize karşı bir sevgi var mı? Sevindirici haberi yaymakla yükümlü bir Mesih imanlısı şöyle bir olayı anlattı. Görevimin en iyi yönlerinden biri, ülkenin değişik yerlerine gidip İncil çalışması toplantılarında konuşmak ve çok sayıda harika imanlıyla tanışmaktı. Yolculuklar sırasında çok sayıda ilginç tecrübelerimiz oldu. Büyük bir kente gelmiştim ve orada birkaç gün kaldıktan sonra kendimi çok yalnız hissettiğim bir günü hatırlıyorum. Karım yanımda değildi ve kendimi çok yalnız hissediyordum. Bir lokantaya gidip garsona yemeğimi söyledikten sonra yan masada oturan birisi kalkıp yanıma geldi ve şöyle dedi: merhaba, sizi burada göreceğimi hiç ummazdım. Şaşırdım. Bu adamı daha önce gördüğümü hiç hatırlayamadım ve bunu ona söyledim. O da sizinle daha önce tanışmadık. Hatta sizi hiç görmedim ancak sizi radyoda dinliyordum dedi. Oturabilir miyim? Sonra oturdu ve gerçekten de çok hoş bir zaman geçirdik. Bunu nasıl başardık? O Tanrı'nın bir çocuğuydu. Ben de öyle. Kendisi eşiyle birlikte bazı toplantılara katılmıştı. Gerçek kardeşliğin bir diğer kanıtı olarak hesabı da ödedi ve bir yerde dondurma yemek için dışarıya çıktık. Bu işte çalışmak ve ülkenin her yerinde tatlı inanlılarla karşılaşmak gerçekten çok hoş bir şey. Bu kardeş başka bir olayı şöyle anlattı. Bir başka keresinde bir sahada oyun oynuyorduk. Sahada başka oyuncular da vardı ve sırayla gidiyorduk. Önümüzdeki çift bizim yavaşlamamıza neden oluyordu. Hatta biraz bağırmıştım. Sonra onların da oynadığı yere çıktığımızda adam bana baktı ve "Merhaba, burada oyun oynadığınızı bilmiyordum" dedi ve sözüne devam etti. "Hatta ülkenin bu bölümünde yaşadığınızı bile bilmiyordum. Oyun oynarken bizi geçmeye çalışan siz miydiniz?" Ben şaşkın şaşkın "Evet" diye yanıtladıktan sonra bana şöyle dedi. "Sizinle açık konuşayım. Az bir zaman önce doktora gittim ve fiziksel aktivelerde yavaş olmamı söyledi. Elbette kabalığımdan ve onu hızlandırmaya çalıştığımdan ötürü utanç duydum ve ondan özür diledim. Sonra birlikte çok hoş bir zaman geçirdik. Eşlerimiz de katıldı ve birlikte oynadık. Konuşmaya öylesine dalmıştık ki arkadan daha çabuk olmamız için uyarıldık. Bu da önceden hiç görmediğim bir kardeşimdi ve çok iyi bir zaman geçirdik. İşte değerli kardeşlerim, Yuhanna'nın sözünü ettiği de budur. Kardeşlerinizi seviyor musunuz? Mesih'in kişiliğinin çevresinde bir ya da birkaç kardeşle toplanıp onun hakkında konuşuyorsanız, bir ya da birkaç kardeşiniz var demektir. İşte sözü edilen agape sevgisi budur. Yuhanna diyor ki, sevmeyen ölümde kalır. Bazıları Tanrı'nın çocuklarıyla hiç ilgilenmez gözükürler, ancak ilgilenmemiz gerekir. Onların ruhsal alanda büyümelerini sağlamamız gerekir. Rabbin sevindirici haberini yaymak için çeşitli toplantılara katılmayı dört gözle beklerim. Çünkü daha önce hiç tanışmadığım kişilerle, değişik çevrelerde yetişen kardeşlerle tanışıyorum. Yeni kardeşlerle tanışmak, onlarla paylaşmak hayatın en değerli armağanlarından biridir. Neden? Çünkü kardeşlerimizi sevmek, kurtulmuş olduğumuzun bir kanıtıdır. Yüreğimizi ilgilendiren olaylar arasında kurtulduğumuzun güvencesi olarak bundan daha büyük bir kanıt yoktur. Kutsal kitap, insanları sevme konusunda sadece imandaki kardeşlerden söz etmiyor. Herkesi sevmeliyiz ama özellikle imandaki kardeşlerimizi. 1 Yuhanna 3. bölüm 15. ayette şöyle diyor. İnsan kardeşinden nefret eden kişi adam öldürendir. Adam öldürenin varlığında ise sonsuz yaşamın barınmadığını bilirsiniz. Evet, insan kardeşinden nefret eden kişi adam öldürendir. Ya da müjde çevresinde betimlediği gibi kardeşinden nefret eden katildir. Bunu söyleyen ben değilim kardeşim. Tanrı'nın sözü böyle söylüyor. Kardeşinden nefret ediyorsan katilsin diyor. İsa Mesih bir keresinde şöyle dedi. Atalara öldürmeyeceksin dendiğini duydunuz. Her kim öldürürse yargılanmayı hak edecektir. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanmayı hak edecektir. Öte yandan her kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse tüm kurula karşı sorumlu tutulmayı hak edecektir. Kim kardeşine aklı kıt diyorsa cehennem ateşine atılmayı hak edecektir. Bunlar, değerli kardeşim, oldukça sert sözlerdir. İsa Mesih kutsal sözünde bize, eğer yüreğinizde herhangi bir kardeşinize karşı bir nefret varsa katil oluyorsunuz diyor. Kıskançlık ve çekememezlik nefrete yol açar. Bunlar da insanı öldürmeye kadar götürür. Duruma bu incelikle bakarsak, çevremizde bugün ne kadar katil olduğunu anlarız değil mi? Ve biz de onlardan biriyiz. Aslında hepimiz katiliz. Tanrı'nın bize verdiği bu standarda göre bugün hapiste olanlardan daha fazla sayıda katil dışarıda dolaşmaktadır. Mektubun bu 3. bölümünde Yuhanna bize bir katil kurtuluşa kavuşamaz diye bir öğreti vermiyor. Mesih ise tüm günahlıların cezasını, hatta başka birini öldürme caniliğini yapanın günahının cezasını bile ödemiştir. Yani Mesih ise her günah ve günahlı için canını verdi. Peki İsa canını neden verdi? Tanrı'nın bize dönük gazabını hedef olan İsa, çarmıh üzerinde tüm kin ve nefretin oluşturduğu yoğun yargı giydi ki ona iman eden kişi artık nefret etmesin, tersine sevebilsin. Bir insan Mesih'te kurtuluş bulduktan sonra artık kin, nefret içerisinde yaşayamaz. Yuhanna bu bölümde imanlının iki doğasının olduğunu vurgulamaktadır. Tanrı'nın çocuğu olunca eski doğamızdan kurtulmuş olmuyoruz. Biri eski, öbürü yeni olmak üzere iki doğamız var. Tanrı'yı hoşnut edecek doğanın yalnızca yeni doğamız olduğunu gördük. Eski doğasındaki insan Tanrı'yı hoşnut edemez. Doğal benlik Tanrı'ya düşmandır. Eski Yunan düşünürlerinden Sokrates'in bir öğrencisi bir kez şöyle demiş: İnsanlar yaratılıştan yasa ve ahlak bilmezler. Her biri önüne geçilmez isteklerden oluşan bir yumak gibidir. Tüm çabaları isteklerinin tatmin edilmesinden başka bir dürtüyle harekete geçemiyor. Bu düşünürün söylediği yeni bir şey değildi. İnsan insan olalı, insan tabiatının değişmez bir betimiydi. Çevremizdeki insanlar ve özellikle kendimizi incelersek gerçekten bu filozofun öğrencisini bir aşamaya kadar haklı buluruz. İnsan bencil isteklerinin dürtüsünden başka dürtülere kolayca tepki gösteremiyor. Acaba neden böyle olsun? İnsanın yaratılışı böyle mi? Onun için daha yüce, daha asil bir yaşam yolu çizilmiş olamaz mı? Evet, bu iki kişilik, eski ve yeni kişilik birbirine düşmandır. Sürekli bir çatışma devam ediyor. Yuhanna bize yeni yaratık kardeşleri sevmek ister. Ancak eski Adem kardeşinden nefret eder diyor. Eski Adem bütün tutkularıyla Mesih'le birlikte çarmıha gerilmiştir. Yani o eski yaşam aslında ölüdür. Onun gücü yoktur. Bu nedenle biz kardeşleri sevebiliriz. 16. ayette şöyle devam eder Yuhanna: Sevgiyi İsa Mesih'in bizim için canını vermesinden biliriz. Bizim de kardeşler için canımızı vermemiz zorunludur. Tanrı nasıl seviyor? Bizim uğrumuza canını vererek. İşte Tanrı'nın sevgi konusunda bize verdiği ölçü ve örnek budur. Evet, bizim kardeşlerimiz uğruna canımızı vermemiz de gerekir. Şimdi ben sizi tanımıyorum, dolayısıyla henüz bu düzeye ulaşmış birisi değilim. Sizin için canını verebilecek kaç kişi tanıyorsunuz değerli dostum? Ve kaçımız bir başkası için canını verebilir? Bugün bununla gerektiği kadar sık karşılaşmıyoruz değil mi? Bir tanıdık şöyle bir anısını yazdı: Kansere yakalandığımı öğrendim ve birçok insan da bundan haberdar oldu. O ilk günlerde birçok kişi bana yazıp bendeki kanseri kendi bedenlerinde üstlenmeye istekli olduklarını belirttiler. Bu beni gerçekten de çok çok duygulandırmıştı. Uzun yıllar hizmet etmiştim. Bu düşünceleri taşıyabilecek birinin olabileceğini hiç düşünmezdim. Elbette o kardeşlerin benim hastalığımı üstlenmeyeceklerini biliyordum diyor Sayın Doktor Vernon McGee. Bir hastalık ancak hasta olan kişinin taşıyacağı bir şeydir. Yine de onların bu arzusu benim yüreğim ve yaşamım üzerinde büyük etki yaptı. Yani kardeşler için elimizden geleni yapmaya istekli olmak. Bu harikadır dostum ve bu gereklidir. Tanrı'nın bize olan sevgisinin gerçek kanıtı da böyledir. Bizim uğrumuza ölmek için kendi oğlunu verdi. Ölçü budur. Dolayısıyla Yuhanna kardeşlerimiz için canımızı vermeye istekli olmamızı söylüyor. Bu düzeye ulaşmadığımız sürece kardeşlerimiz için yüreğimizde taşımamız gereken sevgiyi taşımıyoruz demektir. Öyleyse sormalıyız, bu sevgi eylem olarak nasıl ortaya çıkar? Yuhanna 17. ayette bir örnek verip şöyle diyor: Ama dünyasal varlığı olup da insan kardeşinin gereksinimini görmeyen ya da insan kardeşini gereksinim içinde gören ve ona karşı acıma duygusunu susturan kişide Tanrı sevgisi nasıl barınabilir? Yuhanna, değerli kardeşim, sevginin geçici bir duygu değil, eylemde kendini gösteren bir şey olduğunu söyler. Yakup da mektubunda bu konuyu işler. Orada şunu der: Eğer bir kardeş ya da kız kardeş çıplaksa, o gün için gerekli yiyecekten yoksunsa, bu kişilere sizlerden biri esenlikle gidin, ısınmanız, doyurulmanız için her ne gerekiyorsa size bol bol sağlansın dese, ama bu arada onlara beden için gereken yardımı sunmazsa bu neye yarar? ihtiyaç içerisindeki bir kardeş bir başka kardeşe gittiğinde çoğu kez şu karşılığı alıyor: senin için dua edeceğim. Güzel de değerli dostum, dua etmek gerekli de. Ama sadece dua karnı doyurmuyor ki. O anda bu kardeşin hem duaya hem de maddi yardıma, yiyeceğe ihtiyacı vardı. Ancak önemli olan sevgimizin eylemle ortaya konulup konulmadığıdır. Yeryüzünde varlıklı durumda olup da bunu Mesih'in amacı için kullanmayan çok sayıda imanlı, bir gün Mesih'in yargı kürsüsü önünde duracak ve yaptığı ya da yapması gereken işler konusunda hesap verecektir. Bence birçoklar için bu an çok üzücü olacaktır. Bir aile ortamında sevgiden söz edebilirsiniz. Ancak aile içindeki sevgi salonda ya da yatak odasında değil, mutfak gibi pratik işlerin yapıldığı yerde ortaya konur. Değerli dostum, ailenin temeli olan evlilik, beraberlik ve arkadaşlık demektir. Havva, Adem'in hayat arkadaşı olarak yaratılmıştı. Tanrı Havva'yı Adem'e eş olarak, yardımcı olarak, hayat arkadaşı olarak yaratmıştı. Sürekli bir arkadaşlıktır bu. Havva, Adem'e uygun bir yardımcı olacaktı. Yani Adem'e uyan, ona karşı gelmeyen, onu eleştirmeyen ve aşağılamayan ama her durumda ona uyan, onu destekleyen bir yardımcı. Havva, Adem'i sevip sayacaktı. Böyle mi kalacaktı? Hayır. Buna karşılık Adem de Havva'yı kendi bedeni gibi, kendi canı gibi sevecekti. Çünkü onlar gerçekten bir beden olmuşlardı. Her evlilik, bu arkadaşlık, bu beraberlik ve bedende bir olma temeli üzerine kurulmalıdır. Evliliğin oluşturduğu beraberlikte hem Adem'in hem de Havva'nın Tanrı'yla sıkı bir bağlantı kurmaları gerekiyordu. Evli çift bir üçgen oluşturup her biri öbürü için ve her ikisi de Tanrı için yaşayacaktı. Tanrı sözü bu üçgen içerisinde ailenin reisi olan erkeğe şöyledir: ey kocalar, Mesih imanlılar topluluğunu sevdiği gibi siz de karılarınızı sevin. Mesih imanlılar topluluğunu suyla yıkayıp sözle temizleyerek ve üzerinde leke, buruşuk veya benzer bir şey kalmadan onu yücelmiş olarak kendi kendisine sunmak için, kutsal ve kusursuz olması için onun uğruna kendisini verdi. Böylece kocalar karılarını kendi vücutları gibi sevmelidirler. Karısını seven kendini sever. Hiçbir zaman hiçbir kimse kendi vücudundan nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Burada değerli dostum, pratik sevgiden söz ediliyor. Ama dünyasal varlığı olup da insan kardeşini gereksinim içerisinde gören ve ona karşı acıma duygusunu susturan kişide Tanrı sevgisi nasıl barınabilir? Az önce belirttiğim gibi sevgi geçici bir duygu değil. Sevgi kendisini eylemde gösterir. Ve en önemli sevgi aile içerisinde kendisini gösterir. Hizmette, birlikte, beraberlikte gösterir. Pratiğe dönüşmeyen bir sevgi hiçbir zaman gerçek sevgi değildir. Evet, burada pratik sevgiden söz edilir. Çünkü İsa gibi seveceksek onun göstermiş olduğu pratik sevgiyi göstermeliyiz. İşte asıl sevgi mutfakta gösterilir derken bunu kastediyorum. Bir erkek karısını Tanrı'nın istediği biçimde severse ve kadın da kocasına bu sevginin sıcaklığı içerisinde gereken saygıyı ve sevgiyi geri kocasına verirse evlilik hayatlarında boşanma tehlikesine yaklaşmayacaklarını bile sanırım. Böyle bir evlilikte boşanmayı önleyen etken sadece sevgidir. Sadece bu değil. Böyle bir evlilikte değerli dostum aynı zamanda bereket, huzur, barış vardır. Böyle bir evlilikte çocuklar bu esenlik, bu barış içerisinde büyürler, gelişirler. İsa Mesih'in kanıyla günahlarından arınan, onun sözüyle her gün temizlenen çiftin yaşamında geçimsizlik söz konusu olamaz. Daha doğrusu olmaması gerekir çünkü onlar yeni bir doğaya sahiptirler. Ve Mesih'e iman eden çiftlerin birbirlerine sevgi kapsamında hizmet etmeleri de gerekir. Sevgili dinleyicim, gerçek sevgi her zaman eyleme geçer. Bunu bir evde karı koca arasında görürüz. Bunu az önce biraz daha geniş bir şekilde açıkladım ama imanlılar arasında nasıldır bu sevgi? Bu sevginin de eyleme geçmesi ve başkası için bir şeyler yapması gerekir. Söz ile belirtilen sevgi eğilimi değerli dostum, eyleme geçene kadar ikiyüzlülüğün en kötüsü olarak kalacaktır. Yani eğer Mesih imanlısı olduğunu söyleyip de pratikte sevgisini göstermiyorsa o kimse ikiyüzlülük ediyor demektir. Kardeşlerinize olan sevginizi onlar için yaptıklarınızla gösterirsiniz, sözlerinizle, söylediklerinizle değil. Elbette söylediklerimizi hayatımızda uygulamamız gerekir. Tabii ki söyleyeceğiz. Ama aynı zamanda bu söylediklerimiz hayatımızda gösterilmesi gerekir. Hatırlarsanız sürekli olarak şunu vurguluyorum programlarımızda. Tanrı sözünü okuyacağız ve onu kavrayacağız mantığımızla, aklımızla. Onu söyleyeceğiz aynı zamanda. Ama sadece burada kalırsa yetmez. Bu sözleri, Tanrı sözünü, Tanrı'nın buyruklarını, Tanrı'nın bize söylediklerini yüreğimize indireceğiz. Bu ikinci adımdır. Yüreğimize aldığımızı işte hayatımızda göstereceğiz. Yaşamımızda göstereceğiz. Eylemimizle, tutumumuzla, dilimizle, gözümüzle, elimizle, ayağımızla göstereceğiz. Yani Tanrı'nın sözleri ya da söylediklerimiz, anladıklarımız hayatımızda uygulamaya geçecektir. Ondan sonra bunu başkasına anlatacağız. Evet, kardeşlerinize olan sevginizi onlar için yaptıklarınızla gösterirsiniz. Boş sözlerle ya da boş laflarla değil. Dilimiz ayaklarımızdan önce gitmeyi çok sever değil mi? Ancak gerçek Mesih inancı kafada ya da dilde değil, yürektedir. Yürek ise bizi harekete geçirendir. Yuhanna burada açıkça eğer Tanrı'nın çocuklarıysak bu sevgiyi göstermeliyiz diyor. Evet, Tanrı'nın çocuklarıysak bu sevgiyi göstermemiz gerekir. Dünyasal varlığı olup da insan kardeşini gereksinim içerisinde gören ve ona karşı acıma duygusunu susturan kişide Tanrı sevgisi nasıl barınabilir? Kardeşlerim, sözle ya da dil ustalığıyla sevenler olmayalım diyor 1 Yuhanna 3. bölüm 18. ayette. İşte açıklanan sevgiyle sevenler olalım. İnanlılar olarak bizden özverili bir sevgi istenmektedir. Canımızı vermemiz gerekmeyebilir ancak sahip olduklarımızdan vermek zorundayız. Mesih inancı bir sevgi ilişkisini gerektirir. Gerçek bağlıları olduğumuzu bundan anlayabilir ve Tanrı katında yüreğimizin güvenini tazeleyebiliriz. Eğer yaşamlarımız Yuhanna'nın söyledikleriyle uyuşuyorsa, duayla Tanrı'nın önüne geldiğimizde yüreklerimizde bir güvence hissedeceğiz. Yuhanna, Mesih ikinci kez dünyaya geldiğinde onun önünde utanabileceğimizin mümkün olduğunu belirtir. Birçok kişi Mesih'in gelişinden söz ediyor ama bu konuda pek de bir şey yapmıyorlar. Onun huzuruna, yani Rabbin huzuruna çıktığımızda bu gerçekten alçak gönüllülük ve Tanrı'ya boyun eğdiren bir yaklaşım isteyecek. Çünkü bizde meyve arayacaktır. Yeryüzündeki yaşamımızın ne gibi ürünler verdiğini görmek isteyecek. Siz değerli kardeşim ne yapıyorsunuz? Şöyle diyorduysa, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Onun buyruklarından birisi de Tanrı'nın sözünü, müjdeyi, sevinç getiren haberi yeryüzünün uçlarına dek yaymaktır. Bu konuda bir şey yapıyor musunuz? Tanrı'nın çocuğu olduğunuzu ortaya koyan bir şeyle uğraşıyor musunuz? Evet, Yuhanna, kardeşlerim, sözle ya da dil ustalığıyla sevenler olmayalım. İşte açıklanan, eylemle kendini gösteren sevgiyle sevenler olalım.